Ayrım 12.
Karmaşıklaştıkça hemen hiçbir probleme çözüm getiremez olduğu anlaşılmaya başlanır. Çünkü giderek kolektif emek gücü barbar, tarihte azalmaya başlar. Medenileşmedik barbar yeryüzünde kalmaz olur. Tarihsel devrimler çözüm getiremez olur. Çünkü bitkisel medeniyet Irak'ta hep aynı lokal bölgesinde yerinde saymakta kendi sosyal sınıfları ve tanrılarıyla yozlaşmaktadır. Diğer yandan Irak medeniyet tohumları Mısır, Hint ve Çin lokal bitkisel medeniyetlerini yaratmış onlarda aynı akıbetle incelenmiştir. Irak, Finike ve Mısır'dan Girit, Grek ve Roma medeniyetleri daha hareketli hayvansal medeniyet gidişi tutturabilseler de başta Irak bitkisel medeniyetin kaderini değiştirmek şöyle dursun, kıtalar arası medeniyetler sentezine köprü bile olamazlar. Artık medeniyet değirmeninin saçları öğütecek barbar buğdayını bulamayınca kendisini öğütmeye başlar ve bu aşamada çok tanrılar işe yaramaz olur. Yozlaşma yanında tek tanrılaşmaya doğru adımlar atılır. İmparatorluklarla birlikte tanrılar tek imparatorda sembolleşerek sadeleştirilip tasfiye edilir. Çünkü kitleler ile krallar ve imparatorlar beylikler arasındaki uçurum giderek dolmaktadır. Barbarlık yenilmekle şehirleştirilip köyleştirilmiştir. Bu yüzden en çok ayakta kalan tanrı tanrılar başı, gök tanrı olur ve diğerlerinin görevleri pasifleştirilir. Artık bundan sonrası tefeci bezirgen medeniyetlerin evrensel çağ alması gerekir. İskender ve Atilla bunu denerler ama başaramazlar. Tarih Hazreti Muhammed'i ve Hicaz Araplarını bu göreve atamıştır. Onlar zamanlarını beklerken tarih bu görevin ağlarını Hazreti İbrahim ve Filistin Yahudiliğiyle yavaş yavaş en az 2500 yılda örer. Çünkü antik tarih çok yavaş ilerler, yumurtlayarak çoğalan ilkel hayvanlar gibidir. Zaten antik tarih ilk hızını almış, evrensel aşaması için yeni bir kuluçka dönemine girmiştir. Bu yavaş gelişecektir. Bu tefekkür, derin ilhamlara, düşüncelere dalma, tek tanrıyı bulup hazmetme dönemi olur. Çünkü artık yeni bir medeniyet kuracak, Hicaz'dan başka. Ne kent barbarı ne de yeni bir coğrafya kalmıştır. Medenileşme ve tanrısallaşma prosesinin evrenselleşme ve tek tanrılaşma eşiğine gelmiş olması, tek tanrı fikrini ve medeniyetin evrenselleşmesini medeni kişilerin bulmasına yetmez. Tarihin ibretli dersi ve gidiş kanunlarını nerede aramamızı sezdiren yaratıcı gücü buradadır. Babil'de sürüsüne bereket tanrıları bir tek Marduk denen tanrıda birleştiren de barbar fatihlerdi. Hazreti İbrahim ve kendi kabilesi de göçebe barbarıdır. Filistin Yahudileri de henüz barbar geleneklerle yaşayan kabilelerdir. Hazreti Muhammed ve Hicaz Arapları da henüz medeniyete yeni çözülmeye başlayan kent barbarları veya gelenekleriyle dopdoludur. Kutsallaşmaya can atan o komün ruhu tarihsel görevini sezerek yalın kılıç, çok tanrıcılık, çökmüş medeniyetler ve fikirleri üzerine atılmakta bir an bile tereddüt etmez. Tek tanrıcılık da masa başında değil kılıçların gölgesinde yaratılmış ve geliştirilmiştir. 4. Tanrısallaşma gidişinde medeniyetin rolü. Her türlü yaratıcılığın ilk temelleri şüphesiz ki komünün kolektif emeği içinde atılmıştır. Bu temeller vahşet çağına dek uzanır. Konumuz medeniyet ve barbarlık güreşi içerisinde tanrısallaşma prosesidir. Burada da medeniyetin binlerce yıllık sansürüyle komün yaratıcılıkları maskelenmiştir. Bunu kısaca hatırlatıp işledik. Peki, medeniyetin tanrısallaşmada hiç mi rolü olmamıştır? Komün veya barbarlık, insan toplumunun bütün üretici güçlerini kendi içinde derlemiş, tarihi yapan canlı bir organizma, kolektif aksiyon oluşuyla insanlığın bütün yaratıcılıklarının temellerini kendi içinde atmış olur. Hemen bütün olumluluğu bu yaratıcılık özünde toplanır ama adı üzerinde ilkeldir. Bilinci yok denecek kadar azdır, bütünüyle tarihin kanunlarıyla yürür. Bu potansiyel bir alt şuurdur ve kolektiftir. Bu yüzden yakıcı, yıkıcı bir güçtür de. Kendisine ters gelen, anlamayan her şeyi yakıp yıkar. İçerisinde derlemiş olduğu bilhassa teknik ve coğrafi üretici gücü geliştikçe medeniyette parçalanmak, sosyal sınıflara bölünmek zorundadır. O zaman komünün işi biter, yani yaratıcılıklarını ve yarattıklarını geliştirmeye, yaygınlaştırmaya vakit bulamaz. Onun kaderi, tarihteki rolü, komün rezervi bitinceye kadar bu kadardır. Medeniyet içerisinde rolünü gelenekleriyle sürdürür. Tarihsel devrimci rolü kolay kolay bitmez. Medeniyet, barbarın yaratıcılıklarını sayıca çoğaltır ve yaygınlaştırır. Övgüsü göklere çıkartılan medeniyet, bütün yaratıcılıkları ve temellerini komünden almış kendisine mal etmiştir. Ders kitaplarına geçmiş hemen bütün keşif ve yaratıcılıklar, şekilli yazı alışveriş, tapınak, madeni işleri, kağını, tekerlek balta, seramik işleri, gemiler, torna, fırın, el obeyit, cemdet nasır ve uruk devrinde, orta ve yukarı barbarlık merkezlerinde keşfedilmiştir. Gördüğümüz gibi tanrısallığın ve ziguratın bütün temelleri daha medeniyet doğmadan her türlü keşfi geride bırakarak gelişmiş bulunmaktadır. Çünkü ne kadar belirtsek azdır, komünün doğumu tanrısallık totemizm ile damgalıdır. Bu yüzden tanrısallık komünün bütün zaferlerine damgasını vurarak yaratıcılıkların ve gelişimin önünde yerini aldı. medeniyetin henüz izi bile yoktu. Ama medeniyet bir kez doğunca komün parçalanmış olur ki bütün yaratıcılıklar gibi tanrısallaşma prosesi de medeniyetin eline miras kalır. Bütün arkeoloji ve insan bilimcileri Kiş, Şurupak, Farah, Uruk, Ereş mevkilerinde Cemdet Nasır devri kalıntılarının hemen üzerinde oluşan belgelerin doğudan gelen Sümer akıncılarının belgeleri olduğunda birleşirler. Yani Irak'ta medeniyete geçişte bir tarihsel devrim tufanı ile oluşmuştur ki buna sülaleler devri başlangıcı veya arşaik Sümer medeniyeti devri derler. Medeniyetin doğar doğmaz başardığı iş, barbarlığın yaratıcılıklarını yeni baştan elden geçirip daha zengin maddelerle daha fazla sayıda ve daha yaygın bir şekilde üretip tüketmesi olur. G. Child, medeniyet keşif ve icatlarının en parlağını alfabe ve demirin eritimi olarak görür ve ondan sonra gelecek 2000 yıl boyunca medeniyeti teknik geriliğe düşmüş sayar. Limit ise bu geriliği 19. yüzyıla dek sürmüş kabul eder. Teknik ilerleyiş o kadar yavaş olur ki o da proletaryanın kolektif devrim mücadelesiyle zorlu iteleyişleriyle olur. 20. yüzyılda farklı mı olur? Sosyalist blok kuruldukça emperyalizm üretim yarışını sürdürmek zorunda kalır. Yoksa onun işi çoktan para oyunlarıyla eyyam efendiliğine girmiş bulunmaktadır. Onun için medeniyetlerin yaratıcılık efsanesini ballandırıp göklere çıkarırken ve her şeyi Sümer medeniyetine bağlarken tarihin en büyük ibretini atladığımızı bile fark etmeyiz. Ancak komünde tarih boyunca tek başına kaldığı zaman, medeniyete sıçrayamadığı zaman yozlaşır. Bunu Avustralya, Afrika kabilelerinde görebiliriz. Yani barbarlık da medeniyete geçerken ve medeniyet ile güreşinden şaheserler, sentezler yaratmıştır. Barbarlık, medeniyet ile birlikte yaratıcılığını sürdürmüştür. Komün yaratıcı, medeniyet yaratıcılığı sayıca çoğaltıp yaygınlaştırıcı, yetenekleştirici olmuştur. Çünkü sosyal sınıfların ticareti, yazısı, devleti parası ister istemez sayıca artmak ve yaygınlaşmak ihtiyacıyla damgalı olur. Tefeci bezirgan ticaretini her yana yaymak için ticaret yollarını, yazısını, devletini, parasını, sınıfını geliştirmek, okullaşmak, kitabeleşmek, despotlaşmak ve sonunda da tanrısallığını sağlama bağlamak zorundadır. En başta zenginliğini sağlama almak için tanrılara daha çok sarılır. Kişi mülkiyetini dokunulmaz kılmak için tanrıların kutsallığını artırarak onların gölgesine sığınır. Zenginliği Allah verir sözü medeniyet kadar eski olmalıdır. Tefeci bezirgan daha kentin görevli memur müteahhitiyken tapınak ulularıyla içli dışlı olmayı başarmış, kamu malını konsantre ederek dokunulmaz yaparken yalnız kendisini aşırmanın yollarını bulmuştur. Önce mal mülk de tapınağın ortak malı, ortak kasasıydı. Tefeci bezirgan ve para ve devlet geliştikçe ortak malların kişilere aşırılma yolları kaçınılmaz olarak kendiliğinden doğar ve yürütülür. Bu yüzden zenginliği tapınak Allah vermiş gibi olur ve kişi mülkü de dokunulmazlaşır. Kendiliğinden olmuş sanılan bu gelişim bezirgan ve tapınak ulularınca boyuna tanrısallaşmaya sarılınmak suretiyle güçlendirilir. Tanrısallık güçlendikçe zenginlikler artar. Üretim, ticaret, tüketim her şey tanrılar tapınak adına yapılır. Devletimiz güçlensin sözünün altında, kamu emeğinin sömürüsü yatışına biraz dikkatle bakılırsa, ilk medeniyetin tanrılarımız, tapınağımız güçlensin kışkırtmasının nedeni anlaşılabilir. Kolektif emek artı tapınak kanalından bezirganlara ve devlet ulularına sülalelerine akar. Ama kişi, mülkçülüğü dipsiz kuyudur, bir türlü de olmaz. Tefeci bezirganlık derebeyleşmeye ve zevki sefaya varıp yozlaşır. Köle efendi didişmeleri sosyal devrim getiremez, medeniyet çürümeye başlar. O zaman dış dağlı barbarlara kendiliğinden sarılır. Paralı asker, maden kereste ticaret hep barbarlarla ittifak ile yürür. Barbar medeniyetin içini dışını iyice öğrendikçe kendisini bir de medeniyeti meraklı çocuk beyniyle tartar ve onu gözüne kestirir. Medeniyet artık onun için dalında olmuş koparılmayı bekleyen bir düzlük meyvasıdır. Güçlü bir barbar akınıyla onu koparır. Bu tarihsel devrim tufanı biçiminde gelişir. Barbar medeniyet meyvesini yer yemez, komünün parçalanma, medeniyete çözülme süreci başlar. Fakat komünün kolektif emeği hemen tükenmez. Çöken medeniyetin yerine daha genç medeniyet kurar ve ilerletir. Çöken medeniyet elemanları gibi çöken tanrısallıkta komüncül aksiyon ile yeniden hayat bularak yükselir ve barbarlık medeniyet güreşinin devir daimi yeryüzünde barbar kalmayana dek sürer. Ve tanrısallık ziguratta boyuna göklere yükselir. Sonunda tanrı da devlet de gökselleşir. Krallık gökten iner. Tanrılar giderek göğe çıktıkça, krallar tanrıların yeryüzündeki gölgesi peygamber gibi temsilcisi olur. Barbarlığın kolektif emek gücüyle yaratılıp büyütülen tanrısallık, medeniyetler tarihi boyunca da medeniyet ve barbarlık el ele vererek tanrısallığı göklere çıkarırlar. Medeniyet giderek üstün geldikçe, önce kan teşkilatlarının, komünün totemleri yok edilirler. Süs eşyası, uğur taşı, mühür ve benzeri durumuna getirilirler. Bunlar zamanla cin olarak tanınır olur. Sonra ana tanrılar yok edilmese de pasifleştirilip yerde aşağıda bırakılırlar. Erkek tanrılar gökselleşir. Medeniyet imparatorlaştıkça barbarlık eritilir ve çok tanrılar tek tanrıya doğru azaltılırlar. Ve gök güneş tanrısı biricikleşir veya gözdeleşir. Krallar bütün göksel emirleri tanrıcıl gökten alırlar. Krallıklar gökten inerler. Yine de medeniyet içinde tek tanrı düşünce ve davranışına ulaşılamaz. Medeniyet yeryüzüne yayıldıkça barbarlık azalır. Tarihsel devrimler zorlaşır. Medeniyet kendi içinde kaldıkça kendi geleneklerinde kastlaşır. Kutsallaştırdığı çok tanrılarının kabuğunu yeni bilinç biçimlerine, tek tanrı düşüncesine doğru çatlatıp geliştiremez. Asur medeniyeti Hz. İbrahim'den 1500 yıl sonra bile Filistin Yahudiliğinin tek tanrıcalığından ibret alamaz. Ama İbrahim köküne sıkıca bağlanan Yahudi ulemaları barbar köklerini geleneklerine taşıdıkları ölçüde Asur medeniyetinin çok tanrı geleneklerine esir olmazlar. Tersine esir alınıp Babil'e götürüldükleri halde İbrahim gelenekleriyle sentezleşirler. Tevrat'ı nakli mitolojiden yazılı kitap haline getirirler. Medeniyet bu tür işlere yaramış olur. Komünü sosyal sınıflara, tabaka ve zümrelere, hatta potansiyel bir güç olarak kişi mülkiyeti ölçüsünde her keçinin kendi bacağından asılacağı sözüne öncü teşkil edecek potansiyel kişi kontenjanlarına parçalayan medeniyet, kent tohumlarıyla bu eğilimlerini tüm yeryüzüne yayar. Gelenekleri yazılaştırıp, söylevleştirip, barbarların medenileşme ve tanrısallaşma prosesini hızlandırır. Kışkırtır, hatta örgütleyip bilmeden tarihsel devrimlere, dolayısıyla tek tanrı düşüncesini hazırlar. 5. Tanrısallık gidişinde dağın rolü. 1. Dağ. Irak düzlüğünde balçık ve sular aynı zamanda çöller içinde doğup gelişmiş medeniyet için yerle göğü birleştirir. Kutsallık, tanrısallık, totemizm, anıları, önderlikleri, hatta her şeyle dolup taşmış ve muazzam kolektif emeğiyle medeniyete ulaşmış Irak insanı da bir zamanlar dağdan gelmiştir ve dağı alt şuurunda taşımaktadır. Ama bir kez Irak düzlüğünde düşmüştür. Kutsallaşma, tanrısallaşma prosesinde komün için her şey önce kutsallıkla başlayıp geliştiği için tanrısını kendisinden daha yukarıda bir tepeye, sonra zigurata oturtacaktır. Bu giderek barbarın da şuur altıyla da birleşerek tanrısallık, bilinç, gelenek kabuğuna yerleşir. Daha kutsallaşmaya kült başlar. 2. Gelişen medeniyetin ölüm kalım ham maddesi, çakmak taşı, kalkerli taş, kereste, maden dağdan gelir. Kereste ve taş maden olmadı mı medeniyet ne ticaretini ne de savunmasını yürütemez olur. Bu yüzden medeniyet dağ ile ilişkisini kesemez. Kesemedikçe dağlı barbarlar içine kollarını uzatır. Dağ, dağın ormanı ve ormanının çocukları barbarlarla olan öyküleri efsaneleşip medeniyet içine yayılır. Medeniyet barbarları yetiştirir. 3. Medeniyet sosyal sınıf tezatlarıyla çürümeyle başlar. Çünkü henüz devrime sıçrayabilecek devrimci sosyal sınıf örgütlenişi gerçekleşemez. Yine medeniyeti içine düştüğü çıkmazdan kurtaracak tarihsel devrim dağdan gelir. 4. Tanrılar insanlardan daha üstün, insanüstü olduklarını sürekli hatırlamalı ve hatırlatmalıydılar. Bu yenenin de, yenilenin de geleneği ve alt şuuruydu. Ve ziguratlar giderek dağlaştırıldı. Dağlar ziguratlaştırıldı. Dağ tepeleri hep tanrısal olimpler haline getirildi. Dağ, medenileşen barbarın önce yurduyken sonra şuur altı oldu. Ve yerle göğü birleştiren kutsallık potansiyeli olarak idealleşti. Sonra giderek açıkça kutsallaştı, dağ kültü doğdu. Tanrılar önce dağ tepelerine toplaştılar, sonra yine dağlarda gökyüzüne çıktılar. 5. Tek tanrı peygamberleri de aynı geleneğe uydular. Allah ile dağ tepelerinde konuştular, vahiylenip ahitleştiler. Geleneklere göre bütün buyrultu ve kutsal kitaplar gökten indi. Kutsallaşma prosesinde en yüce ulaşılmaz mertebe, antik tarih insanı için şüphesiz ki gökyüzüydü. Gökyüzüne ulaşmak için ziguratlar yetmeyip komik kalınca, uludağ başları medenileşmiş dağlı barbarın şuur altlarından fışkırarak tanrıların göğe çıkmaları için kutsal bir durak oluverdi. Dağ olarak yeryüzündeki ve tanrılar buyruğundaki cennette kendiliğinden göğe çıkmamazlık edemezdi. Gerçek cennet, yayla meyvalığı, dağ havası olan Fırat Dicle'nin suladığı Van Gölü çevresiydi ve Semit atalarının komüncül yurduydu. Yitirildikçe tanrı katındaki göklere yaklaşır oldu. 3. Bölüm. Tarih öncesi, Morgun bilimi, İbrahim toplumu, yazısızlık ve kutsallıkların gelenekleşmesi. 1. Tek tanrıcılığın yazısızlığı ve kutsallaştırmanın Tevrat ve Kur'an ve geleneklere yansıması. Hazreti İbrahim, Irak ile Mısır medeniyetleri arasında Mekik Dokurca gidip gelen Semit torunu göçebe kabile lideriydi. Irak ve Mısır medeniyetleri dururken nasıl oldu da bir göçebe, hatta anahanlık geleneklerini yakarak, çocuk kurban eden aşağı barbarlık geleneklerini bile henüz bırakamamış bir göçebe, onca medeniyet çok tanrıcılığına ve etkilerine karşın en saf, tertemiz tek tanrılı din elemanı Müslüman olabildi. Çok tanrılı dinlerin doğuşu ve çok tanrılı dinler Sümer gelenekleri veya sonra gelen medeniyet gelenekleri olarak kitabelere, kil tabletlere geçtiler de tek tanrılı din o medeniyet dinlerinden binlerce yıl sonra ve daha üstün bir din olarak doğduğu halde doğuşuna ait bir tek yazılı belge bile neden bulunamadı? Tevrat bile Musa'dan en az 500 yıl sonra kalem alınıp tamamlanabildi. Tek tanrılı İbrahim dini hep ağızdan ağza dolaşan nakil, aktarımlı gelenek ile yeni kuşaklara ulaştırıldı. Tevrat kaleme alınıncaya dek Musa'nın yazdığı öne sürülen ilk 5 bölüm bile Tevrat'ın İsa'dan önce 900, 700 ve 600 yıllarında kaleme alınışıyla yazıya geçebildi. Demek tek tanrı dini kendini yazıya geçirebilecek bir medeniyete 1000 yıl boyunca sahip olamamıştır. Veya tek tanrı dini İbrahim ve Süleyman zamanına dek medeniyete yazıya geçecek ölçüde kalıcı bir tarihsel devrim gerçekleştirememiştir. Musevi ve İsevi dinlerini yaratan İsrailoğulları bile en az 1000 yıl boyunca İbrahim'den beri geleneklerini Tevrat'ı bile yazıya geçirebilecek kalıcı bir tarihsel devrim medeniyete geçiş başaramadılar. Ancak İsa'dan 600 yıl sonra, İbrahim'den 2500 yıl sonra gelen Muhammed, Hicaz barbarlığını, kent ve göçebelerini peşine takarak medeniyetlerin evrencil köprüsünü oluşturdu. Ve tek tanrı dini İslamiyet, Kur'an, yazıya geçmekle kalmadı, ekonomik, politik, hukuksal bir rejimler silsilesi olarak tam anlamıyla teorik, pratik bir dünya sistemi oldu. İnsanlık ölçüsünde her topluma uyarlanabilen sistemlerle dallanıp budaklandı. Tarikatlaşmaktan daha zengin bir gelişimdi bu. Artık tarihten modern tarihe taştı. Bu proje ilginç ve düşündürücüdür. 1. Tek tanrılı dini yazısız doğuyor. 2. Tek tanrı dini yazısız tarih öncesi toplum içinde Semit torunları göçebelerinde doğuyor. 3. Oysa çok tanrılı medeniyet dinlerinden çok daha üstün bir anlayışı olan tek tanrıcı İbrahim dini medeniyetin keşfi olması gerekmez mi? Veya hiç olmazsa medeniyet içinde gelişmiş olmasın. Veya bu ileri keşif daha çok medenilere yakışmaz mı? 4. Öyleyse neden tek tanrı dini yazısız? 5. Tek tanrı tarih öncesini yaşayan yazısız toplum içinde doğduğuna göre her kabilenin bir totemi, her kanın bir totemi bulunan bir toplum nasıl olur da bu totemlerini aşıp tek tanrı dinini yaratabiliyor? İbrahim kendi totemini tek tanrıya mı dönüştürüyor? Bu olabilir mi? 6. Tarihte buna örnek toplumlar var mı? 7. Tek tanrı dini, İbrahim dininin tek yazılı kaynağı Tevrat'ın tekvin bölümüdür. Ama o da İbrahim'den 1000 yıl kadar sonra kaleme alınmıştır. Yüzlerce yıl çok uzun kuşaklar silsilesidir. Bir yüzyıla 4 kuşak sığdığına göre 40 kuşak boyunca olay değiştirilmeden nasıl yazıya ulaşmıştır? Tevrat'a ne kadar inanabiliriz? 8. Kur'an ve İslam mitolojileri de Tevrat kadar önemli bir kaynaktır. Ama onlar da Tevrat yazılımından en az 1600 yıl sonra kaleme alınmaya başlanmıştır. Tevrat yazılımı İsa'dan önce 400 yıllarında sona erer. Kur'an 1000 yıl sonra kitaplaşır. Mitolojiler ise daha sonra İslam medeniyeti geliştikçe kitaplaşabilir. Bu kaynaklara ne derece güvenilebilir? Aradaki farklılıklar nasıl yorumlanabilir? Gibi birçok genel ve ayrıntılara inen sorular akla gelir. Tarihin gidiş kanunları elde bulunmadıkça bu ayrıntılarda şaşalayıp yanlış yorumlara düşmemek elde değil. Ki sayısız Tevrat araştırmacısı bu yolda sapıtıp dehşetengiz fikirler ürettiklerini sanıp yitmişlerdir. Barbar yalan söylemeyi bilmez. Hele orta barbarlık aşamasından önceki aşağı barbarlık aşaması, geleneklerini aşamayan göçebe barbar hiç bilemez. Yukarı kent barbarı bile kanun iffetini her şeyin üzerinde tutar. Bugünkü anlamıyla kent barbarları içinde yazılı kanun yoktur. Denenmiş, bütün hücreleriyle benimsenmiş gelenekçil anayasa vardır. Kuşaklar boyu bilinen bu gelenekler unutulmamak için, daha önemlisi en küçük bozulmaya uğratılmamak için vezinli, kafiyeli şiirler halinde kolayca ezberleniverirdi. Ve totemcil geleneklere kutsallaşmıştı. Şiirin ritmi bile bozulmadan gelişi bu yüzdendi. Eski Sapiens insanın mağaralara çizdikleri totem resimleri hatırlansın. Bugünkü ressamları şaşırtan realizmleri. Onlar için özel ressamlar yetişmesi hep totemin giderek kutsallaşması mekanizması yüzündendir. Yukarı barbar içinde durum değişmemiş, tersine kutsallık daha da insanüstüleşmiştir. Kur'an'ın tecvitle okunmasında en ufak eksiğin bugün bile suç oluşu bu tarihsel gidiş kanunu yüzündendir. Kur'an metinleri bu yüzden modern serbest nazım, şiirlerini gölgede bırakan bir şarkın şiirselliğinde oluşmuştur. Kur'an bu yüzden hala eski totem ressamlarının yetiştirilmesi gibi özel, sesi, ruhu güzel hafızlara okutulur. İstanbul'un eski cami hafızları, hele kafirlere nispet Sultanahmet Camii hafızları bu yüzden en kafir, en ateist insanın bile içine işleyebilecek güzellikte, aslına uygun okuyan seçilmiş hafızlardan süzülüp seçile gelir. Kanun sözcüğünün Latince aslında carmina, Mısra, Grekçe'de nomos şarkı kelimelerinden gelişi bu yüzdendir. İşlerini yalan dolanla yürüten modern insan bilim adamı da olsa bu gidişe akıllı ermeyişi sadece tarihin gidiş kanunlarını bilmemesinden değil, barbar iffetinden geri dönülmez bir uçurumla uzaklaşmış bulunuşundan ileri gelir. Boyna Angsting, bilmemci kuşkularla konuşması da bu yüzdendir. Burjuva bilgini ne kadar satılıksa ve korkaksa o kadar inançsız ve uyduruk bir kişilik olur. Komün insanını, barbarı anlaması ondan beklenemez. Bu yüzden Tevrat'ı da, Kur'an'ı da kendisi gibi uydurma sayar. Bu kutsallaşma prosesinin tersten alerjik bir yansımasıdır aslında. Kutsallaşma, modern burjuva aydınında başka maddi çıkarlara kaydığı için eski kutsal geleneklerin sırrını içinde duymayışıdır dile gelen. Bazılarımız da tam tersine kutsallaştırmayı fazlaca abartır. Mistik dünyada uçar gider. Çünkü maddi ve manevi çıkarlarını orada bulur. Kutsallaşma prosesi bu tür kişilerde yaşadığı olaylar çerçevesinde böyle işlemiştir. Kimilerimizin Marksizmi kutsallaştırması, dokunulmaz kılıcı da bu prosenin yön değiştirmesiyle olur. Sözüm ona tek tanrı kutsallığını aşmış ama yüceltimini, ideolojiyi tapınçlaştırmaya kaydırmıştır. Demek barbarın yalan bilmezliği de kolektif emeğiyle beyninde örülürken kutsallaştırma gidişiyle yalan bilmezliği garanti altına alınmıştır. Toplum geleneğine en küçük ihanet barbarı ölümcül derecede rahatsız edişi bundandır. Vicdan dediğimizde bu kolektif emeği alt şuur ile bağlılıktan gelir. En vicdansız toplum kuralı tanımazlarımızın bile bir gün yenildikleri şeyin vicdanları oluşu prosenin çok derinden işleyişiyle olur. Bu yüzden Tevrat'a, Kur'an'a ve mitolojilere kendimizden daha fazla inanabiliriz. Ancak kimi yakaladığımız çelişkileri toplum biçimlerinin başkalaşımlarıyla açıklamaya çalışmalıyız. Açıklayamadığımız yerde uydurmadır deyip bir kenara atışımız kendi zaaflarımızdan başka bir şey değildir. Bundan emin olabiliriz. Tevrat ve Kur'an ve mitolojiler elimizdeki biricik yazılı kaynaklardır. Ama bir de koskoca insanlık tarihi incelemesinden çıkardığımız gidiş kanunları var. Tevrat, Kur'an, mitoloji olaylarını tarihi olaylara vurarak da hipotezlerimizi sağlamlaştırabiliriz. Örneğin Tevrat, İbrahim'in tek tanrıcı geleneklerinden 1500 yıl sonra kaleme alınırken elbette aradan çok sular geçmiş, toplum biçimleri yine Tevrat'tan anladığımız kadarıyla sürekli başkalaşımlar geçirmiştir. Elbette Kur'an kadar aslına sadık kaleme alınmamış olabilir. 1500 yıl, 60 kuşak sonra o eski destansı anlatımlar, çeviriler ve benzeri toplumsal baskılarla kısmen erozyona uğramış olabilir. Ama bu Tevrat'ı önemli bir kaynak olmaktan çıkarmaz. Sadece daha dikkatli kutsallaşma prosesinin tersten yüzden gazabına uğramadan ele alışımızı gerektirir. Mitolojiler de öyle, kimi toplumlarda farklılaşmıştır. Tufan olayını İslami Araplar başka, Yahudiler başka, Türkler başka, Grekler başka anlatırlar. Her toplum tufanı kendi sosyal akışına uydurmak suretiyle karşı karşıya bulunduğu benzer olaylar yaşamıştır veya yaşayacaktır.